Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Dey 1402, Hicri Kameri 11 Cemazilahir 1445 ve Miladi Takvimle 25 Aralık 2023 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Gazze Savaşı'na ilişkin son gelişmeler üzerine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladetine özel program ve Haftanın Bakışı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sizlere bu akşamki haberleri aktaracağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran ve Avrasya Birliği serbest ticaret anlaşması imzaladı. İşgalci güçlerden El Meazi kampında korkunç katliam, 70 şehit var. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastane kalmadı dedi. Çin başarılarıyla ilgili önemli mesajı. Amerika'nın Suriye'deki üssüne saldırı. Ve İsrail Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4730 Filistinli'yi gözaltına aldı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti ile Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan ülkeleri 4 Ocak 1402 Pazartesi günü St. Petersburg'da düzenlenen bir törende serbest ticaret anlaşması imzaladılar. 2 yıldan fazla süre müzakereler ve uzmanlık çalışmalarının sonucu olan bu anlaşmayı İran İslam Cumhuriyeti adına Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi imzaladı. Avrasya Birliği adına bu ekonomik birliğe üye ülkelerin başbakan yardımcıları bu anlaşmayı imzaladı. Törende Dışişleri Bakanı Ekonomik ve Diplomasisinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Andrius Slepnev ve İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ve Avrasya Birliği'nin diğer yetkilileri de hazır bulundu. Bugün 25 Aralık Pazartesi günü St. Petersburg'a giden İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının önemini ve boyutlarını anlattı. Aliabadi bu konuda yaptığı açıklamada kuşkusuz ticaretin gelişmesi ülkelerin siyasi ve sosyal ilişkilerine dayanıklılık ve tutarlılığı kazandırabilmektedir. bölgemizin en önemli ekonomik topluluklarından biri olan Avrasya Birliği ile ilişkileri genişletmek amacı ile yıllardır pek çok müzakere yapılıyor ve bu çabaların sonuçlarını artık görüyoruz ifadelerine kullandı. Aliyabad'da İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında imzalanan kalıcı serbest ticaret anlaşmasının İranlı tüccar ve iş adamları için çok iyi diplomatik ve siyasi ilişkilere sahip olan bölgede büyük bir pazara erişebilecekleri yeni bir sayfa olduğunu söyledi.
İşgalci ordunun dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Megazi kampında bir siteye düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, onlarca kişi şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İşgalci ordunun El Megazi kampına düzenlediği saldırıda 70 kişinin şehit olduğunu ve şehitlerden birçoğunun vücutlarının parçalanmış halde bulunduğunu söyledi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kısmının durumunun da çok ağır olduğunu belirten El Kudra, El Megazi kampında yapılan toplu katliamdır diyerek şehit sayısının artabileceğini bildirdi. El Kudra, İşgalci ordunun kamplara giden ana yolları bombalayarak ambulansların saldırıya uğrayan bölgelere ulaşmasını engellediğini açıkladı. Filistin Kızılay Derneği'de işgalci ordunun düzenlediği hava saldırılarıyla El Bureyj, El Megazi ve En Nuseyrat kampları arasındaki yolları tahrip ettiğini, ambulansların ve ilk yardım ekiplerinin çalışmalarını güçlükle gerçekleştirebildiğini ifade etti. Hükümet Enformasyon Ofisi, işgalci ordunun El Megazi kampında Müslim, Sisalim ve Ennevasra ailelerine ait 3 eve hava saldırısı düzenleyerek katliam yaptığını, onlarca şehit ve yaralının hastanelere nakledildiğini belirterek kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
Dışişleri Sözcüsü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son Gazze kararı anlamsız olduğunu ifade etti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son Gazze kararını anlamsız niteledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani sözlerinin başında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü dünyadaki tüm Hristiyanlara tebrik etti. Nasir Kanani, dünyadaki tüm Hristiyanlar mazlum Filistin halkını desteklemek ve savunmak için haykırıyor. Savaşın derhal sona ermesini ve gaspçı Siyonist rejimin savunmasız Filistin halkına karşı işlediği suçları sürdürmesinin durdurulmasını talep ediyor dedi. Kanani, Siyonistler bugün de ve hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesinde bile cinayetlerine son vermemesinin ve savunmasız Filistin halkını öldürmeye devam etmesinin üzücü olduğunu söyledi. Kanani, raporlar bu vahşice bombardımanlarda 70'ten fazla Filistin vatandaşı, kadın ve çocuğun şehit olduğunu gösteriyor. Siyonistlerin bu cinayetlerini şiddetle kınıyoruz. Bu cinayetler rejimin ahlaki, insani, dini öğretilerin ve uluslararası kuralların hiçbirine uymadığını gösterdi. Bu cinayetlerin önlenmesi ve savunmasız Filistin halkına yönelik suçların devam etmesinin önlenmesi için uluslararası toplumun ciddi ve caydırıcı adımlar atması gerekiyor ifadelerinde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Savaşı ile ilgili son kararına atıfta bulunan Kanani, onaylanan karar içeriksiz ve uygulanamaz bir karardır ve bu karar pratikte Filistin halkının ihtiyacı olan şey değildir ve uluslararası toplumun savaşı derhal durdurma isteğini yansıtmıyor ifadesini kullandı. Amerika'nın Gazze şeridindeki savaşın devam etmesi için Siyonist rejimin yanında olduğunu gösterdiğini belirten Kanani, Amerika Siyonistlerin Filistin'deki savaş suçlarına tam destek vererek dünya halklarının genel nefretini kendine çekmiştir dedi. İran'ın Siyonistlerin cinayetlerini durdurmaya yönelik diplomatik istişareleri hakkında da Kanani şöyle konuştu. Gazze şeridine insani yardım gönderilmesi konusunda görüşümüzü açıkça ifade ettik. Gazze'yi aralıksız bombalamaların gölgesinde insani yardım gönderilemiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hamenei.
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridindeki sağlık sisteminin durumunun tam bir trajedi olduğunu açıkladı. İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze şeridinde sağlık sistemi çöktü. Tedavi hizmetinin sürdüğü son hastane olan El Ehli Baptiste devre dışı kaldı. Artık Gazze'nin kuzeyinde aktif hastane yok. Gazze'nin güneyindeki hastanelerde ise tıbbi imkanlar yetersiz. Yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması, yaralı sayısının artması nedeniyle güneydeki hastanelerde durum kontrolden çıktı. Gazze Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan bölgeye Sahra Hastanesi kurmalarını istiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridindeki sağlık sisteminin çökmesinin tam bir trajedi olduğunu vurguladı.
Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri, direnişçilerin Gazze Savaşı'ndaki başarılarına ilişkin yazdığı önemli bir mesajda, Kassam Tugaylarının düşmana karşı benzeri görünmemiş ve yoğun operasyonlar gerçekleştirerek İsrail ordusunu ezip geçtiğini vurguladı. Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri Yahya Sinwar, işgalci rejime karşı direnişin elde ettiği kazanımlarına dair Hamas'ın siyasi ofisinin başkan ve üyelerine önemli ve uzun bir mesaj gönderdi. El Cezire Hamas'a yakın kaynaklardan naklen Yahya Sinwar'ın bu mesajında Hamas'ın askeri kolu olan İzzettin el-Kassam Tugaylarının İsrail işgal güçlerine karşı şiddetli ve benzeri görünmemiş bir mücadele verdiğini, düşman ordusunun maddi manevi ağır kayıplar verdiğini vurguladığını aktardı. Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri mesajında şunları ifade etti. Düşman ile yapılan kara savaşı sırasında Kassam Tugaylıları en az 5000 Siyonist asker ve subay hedef aldı. Bunların 3'te 1'i öldürüldü, 3'te 1'i de ağır yaralandı ve en az 3'te 1'i de kalıcı olarak sakatlandı. Ayrıca Siyonist ordusu teçhizat ve askeri araç yönünden ağır hasar alırken 750 düşman askeri aracı tamamen imha edildi. Yahya Sinwar, Kassam Tugaylarının işgal rejimi ordusunu ezdiğini, bu orduyu ezmek için yollarına devam edeceklerini ve işgalcilerin şartlarına asla teslim olmayacaklarını vurguladı. Sinwar bu mesajında Gazze şeridindeki Filistin halkının istikrarlı direnişine övgüde bulunarak şunları söyledi. Bu insanlar fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin, yiğitliğin ve dayanışmanın açık bir örneğidir. Ve milletimizin yaralarını da hızla sarmak, istikrarını güçlendirmek direnişin siyasi liderliğinin görevidir.
Suriye'nin Kariyetül Hadra bölgesindeki Amerika askeri üssünün saldırıya uğradığı belirtildi. Lübnan merkezli Al-Mayadin televizyon kanalına göre Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kariyetül Hadra bölgesindeki Amerika askeri üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Irak İslami Direniş adlı grup, Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen İHA'lı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Irak direnişi, Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerine karşı operasyonlar yürütmeye devam edeceğini bildirdi. Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Amerika'nın Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar arttı. Amerika'nın Irak'ta 2500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 35 kişinin daha gözaltına alınması ile 4730'a ulaştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti'nden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail güçlerinin bu sabah Türkerm, Nablus, Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4730'a çıktı. Kaydedilen açıklamada İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişilere ve yakınlarına darp ettiği aktarıldı. Açıklamada tehditlere maruz kalan kişilerin ayrıca evlerinin de tahrip edildi, yıkıldı ifade edildi. Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre gözaltılara ilişkin söz konusu veriler, İsrail güçlerinin gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kişileri kapsarken, Kasım sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının 7800'e yükseldiği belirtildi. İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Filistin halkına desteğin devam edeceğini vurguladı. Kızıldeniz bölgesinde deniz koalisyonu ne kadar genişlerse Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hedeflerinin ve kapsamının da genişleyeceğini söyleyen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı şunları vurguladı. Ensarullah'ın Kızıldeniz'de uluslararası bir koalisyon kurulmasına ilişkin tutumu şeffaf, net, açık. Bu tip bir koalisyon Siyonist rejim gemilerini desteklemek ve Siyonist rejimi Filistin milletine karşı suç ve cinayet işlemesi için açıkça teşvik etmek ve desteklemekle demektir. Yemen'in Siyonist rejime karşı tutumunun istikrarlı olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Zeyfullah Şami şunları ekledi. Filistinli kardeşlerimize destek vermemizi engellemek için bütün dünya bir araya gelse bile başarılı olamayacak ve bu da atacağımız adımların netliği konusunda bizi daha da emin kılacaktır. Ve bu koalisyonun çerçevesi genişledikçe Filistinli kardeşlerimizin çevresi de genişleyecektir ve silahlı kuvvetlerimizin de hedef kapsamı artacaktır. Yemenli yetkili, bu ülke halkının geçtiğimiz cuma günü Gazze halkını desteklemek ve deniz koalisyonuna karşı çıkmak için gerçekleştirdiği milyonlarca kişinin katıldığı muhteşem ve güçlü yürüyüşe de dikkat çekti. Yemen liderliğinin kararlarını destekliyoruz ve olası tüm senaryolara karşı hazır olduğumuzu ilan ediyoruz ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu son istatistiklerinde Gazze Savaşı'nın başından bu yana 489 askerinin öldüğünü ve 1998 askerinin de yaralandığını duyurdu. Bugün Gazze'deki savaşın 80. gününde İsrail ordusu birçok çekince ile yayımlanan bir istatistik olan ölü sayısının 489'a yükseldiğini duyurdu. 124 News'un haberine göre İsrail ordusunun açıklamasına göre 27 Ekim'de Gazze'ye kara saldırılarından bu yana 156 asker öldürüldü. Bugün yakın zamanda Filistinli mücahitler tarafından öldürülen iki askerin isimleri de medyaya açıklandı.
İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam yayımladı bildiride. Mücahitlerin 4 gün içinde 48 işgal askerini öldürdüğünü ve işgalci orduya ait 35 aracı imha ettiğini söyledi. Ebu Ubeyde el-Kassam Tugayları mücahitlerinin Gazze şeridine giren işgalci güçleri roketler ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını, işgalci askerlerle yakın mesafeden çatışmalara girdiğini bildirdi. İki tünele bomba yerleştirildiğini ve işgalci güçleri tünellere girdikten sonra bombaların patlatıldığını ifade eden Ebu Ubeyde, işgalci orduya ait araçların yollarına patlayıcı yerleştirildiğini ve işgalci askerleri hedef alan 6 keskin nişancı atışı gerçekleştirildiğini kaydetti. El-Kassam Tugaylı'nın ayrıca Tel Aviv'e füze yağdırdığını açıklayan Ebu Ubeyde, Gazze şeridindeki tüm çatışma bölgelerinde işgalci ordunun komuta merkezlerini ve askerlerini havan mermileri ve kısa menzilli füzelerle vurduklarını söyledi. Bu arada İzzettin el-Kassam Tugayları mücahitlerinin Gazze şeridinin kuzeyinde işgalci düşman askeriyle yakın mesafeden girdiği sıcak çatışmaların görüntülerini yayımladı. Görüntülerde mücahitlerin kahramanca savaştıkları, işgalci askerleri hedef alıp öldürdükleri, işgalci güçlerin verdiği kayıpların ardından geride bıraktığı hasar yer aldı. El-Kassam Tugaylı'nın yayımladığı videoda ayrıca direnişçilerin çatışmaların ardından işgalci güçlerden aldıkları ganimetleri de gösterildi.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Arap medyasına göre Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunarak, Siyonistlerin Gazze saldırılara devam edene dek ülkenin güneyinde düşmana karşı yürütülen direniş operasyonları sürecek dedi. Kudüs yolu şehidi Hasan Musa el-Zeyyik'in de anma töreninde konuşan Naim Kasım, göze göz, dişe diş kapsamında Siyonistlere karşı durup İsrail ve destekçilerine unutulmaz bir ders vereceğiz ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Siyonist rejim ve Amerika'nın Gazze Savaşı'nın devamı konusundaki zorlukları hakkındadır. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısının 79. gününde işgalci ordunun kara savaşında ağır kayıpları ve Siyonistlerin Gazze'nin çeşitli yerlerine yönelik ağır saldırıları ve bombardımanları devam ediyor. Filistin haber çevreleri Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebel Yael Beled'de Filistin direnişiyle işgalci güçler arasında yoğun çatışmaların sürdüğünü bildirdi. İşgalci güçler bir aydan fazla bir süredir sürekli olarak hava ve topçu bombardıman altında Cebalya'ya girmeye çalışıyor. Ancak Filistinli direniş gruplarının güçlü direnişi nedeniyle bunda başarılı olamamıştır. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin tamamına yönelik hava ve topçu saldırıları yoğunlaşırken, Filistin direniş güçleri de hem Gazze şeridinin kuzeyinde hem de Batı Şeria'daki Siyonist unsurları hedef alarak ağır darbeler vurdu. Mevcut olan bazı kanıtlara göre Siyonist rejim yavaş yavaş geri çekilmeye ve Filistin direnişine karşı boyun eğmeye hazırlanırken Hamas'ın şartlarına ve taleplerine yaklaşıyor. Siyonist rejimin Kanal 12'si, üst düzey bir Siyonist yetkilinin kader belirleyen yeni esir takası günlerini beklediklerini söylediğini duyurdu. İşgal altındaki bölgelerde yaşayan binlerce kişi cumartesi günü Tel Aviv'de büyük bir gösteri düzenledi. Göstericiler bu rejimin kabinesinden Gazze şeridindeki esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varmasını talep etti. Ayrıca Tel Aviv'in Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteride protestocular rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını talep etti. Gazze'de askeri operasyonların başlamasının ardından İsrail rejimi işgal altındaki Filistin'de kamuoyunu yönetmek konusunda zorlanıyor. İşgalci rejim bir yandan esirleri Hamas'tan kurtarma çabasını vurgularken diğer yandan da 7 Ekim operasyonundaki istihbarat güvenlik başarısızlığını haklı çıkarmada başarılı olmak için Gazze'deki askeri operasyonların kapsamını genişletmek istiyor.
Bu arada Amerika'nın da Yemen'in misilleme saldırılarına karşı korsan rejim İsrail'e destek vermek amacıyla kurmak istediği koalisyonu daha başlangıçta çöktü. Amerika'nın Yemen'in korsan rejim İsrail'e yönelik saldırılarına karşı farklı ülkeleri koalisyona dahil etme çabalarına rağmen Washington'un 3 Avrupalı müttefiki bu koalisyona olumsuz yanıt verdi. Birkaç gün önce Washington, Yemen ordusunun tehditlerine karşı İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin de katılımıyla Kızıldeniz'de bir deniz koalisyonu kurulduğunu duyurmasına rağmen, haber kaynakları aralarında Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu Amerika'nın müttefiklerinden geri çekilmesiyle birlikte askeri ittifakın kademeli olarak çöktüğünü bildiriyor. Askeri konularda çalışan Amerikan sitesi The War Zone bir haberinde şunları yazdı. Amerika'nın Kızıldeniz'de yürüttüğü refahın koruyucuları operasyonu geniş ve çok sayıda boşluktan mustarip. Yemen'in Nesarullah hareketi Siyonist rejime karşı askeri önlemler alarak ve ekonomik otoyollardan biri olan Kızıldeniz'deki İsrail ticari gemilerine de hedef alarak sadece bu rejim ve onun da ana destekçilerini çaresiz bırakmakla kalmadı, üstelik daha ziyade ekonomik olarak Siyonist rejime ve Batı'ya Gazze halkına karşı işlenen cinayetleri durdurmaları yönünde de baskı yaptı.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye hava saldırılarının devamının sebepleri üzerinedir. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Kürt milis gruplarının çok sayıda karargahına hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Bu ülkenin savaş uçakları son saldırılarında aralarında sığınaklar ve silah depolarının da bulunduğu Kürt milislerine ait 29 hedef imha edildi. Bu saldırılar Kürt milislerinin Kuzey Irak ve Suriye'den Türk hükümeti ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını etkisiz hale getirmeyi, sınır güvenliğini sağlamayı ve Türkiye PKK mensuplarını öldürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta sınır bölgesine Kürt milislerinin düzenlediği saldırıda 6 Türk askeri öldürüldü. Görünüşe göre Türkiye ordusunun hava saldırıları PKK'nın bu saldırılarına misilleme olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi Ankara yönetimi Kürdistan İşçi Partisi'ni ve Suriye Halk Savunma Birimleri YPG'yi terörist gruplar listesine almıştır. Ve her iki gruba karşı operasyon bahanesiyle zaman zaman Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine saldırarak bu iki ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ordunun Kuzey Irak ve Suriye'deki terör gruplarına yönelik hava saldırıları devam edecek. Türk ordusu hava kuvvetleriyle, topçu birlikleriyle ve gerekirse kara unsurlarıyla her zaman teröristlerin hareketlenmelerini kontrol altında bulunduruyor demişti. Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılında ülkenin askeri bütçesinde %150'lik bir artış yapılmasına karar vermesinin ardından dile getirildi. Bu yüzden Savunma Bakanlığı bütçesinin artırılmasının nedenlerinden birinin Suriye ve Irak'a askeri müdahalenin devam etmesi olduğu kesin olarak açıklanabilir. Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yaptığı şaşırtıcı askeri harcamalar, Türk halkının ekonomisine ve geçimine büyük zararlar vermektedir. Aslında son birkaç yıldır bu ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından Türk halkının yaşadığı sorunlar daha da yoğunlaştı.
Aslında Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı Örgütü'nün NATO müttefikleri olan Amerika müttefiklerinin Kürtlerin ana ve ciddi destekçileri olarak görüldüğü bir ortamda Türkiye'nin bu ülkedeki Kürtlerle ve Suriye'de yaşayan Kürtlerle savaşı çeşitli bahanelerle yoğunlaştırıyor. Uzmanlar ise Amerika'nın bölgede planladığı misyonların çoğunun Amerikan dostu Kürt milisler tarafından yürütüldüğüne inanıyorlar. Buna rağmen Amerika hükümeti ise defalarca Türk devlet adamlarını 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik terör operasyonları düzenlemekle suçladı. Bu suçlamaya tepki olarak Türk gazeteleri sürekli olarak Amerika'nın bölgedeki politikalarını da ifşa etti. Örneğin geçtiğimiz yıl Yeni Şafak Amerika'nın Türkiye'ye yönelik 18 yaş altı çocukların asker olarak kullanıldığı yönündeki suçlamalarına tepki olarak şöyle bir haber yayınladı. IŞİD'in oluşumunun ve çocukların terör örgütlerinde kullanılmasının arkasındaki temel faktör Amerika'dır. Görünüşe göre Ankaralı siyasetçiler Türkiye'nin siyasi ve askeri nüfuz alanını bu ülke topraklarından komşu ülkelere doğru genişletmeye çalışıyor. Bu eylemin amacının Türk ekonomisine daha az zarar vermek olduğu düşünülebilir. Türkiye hükümeti aynı zamanda Suriye ve Irak'taki Kürt milislerle savaşı gösterirken aynı zamanda Irak-Kürdistan Özerk Cumhuriyeti ile özel ekonomik ve siyasi işbirliği kurmaya çalışıyor. Türkiye birliklerinin de Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki yasa dışı varlığı her zaman bu iki ülke halkının ve hükümetlerinin sert tepkisi ve muhalefetleriyle karşı karşıya kalmıştır. Irak ve Suriye hükümetleri ise Ankara'nın işgalini açık bir şekilde işgal örneği olarak değerlendiriyor. Birleşmiş Milletler her zaman Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının durdurulmasının altını önemli çizmiştir. Buna rağmen Türk ordusunun iki komşu ülkeye yani Suriye ve Irak'a yönelik askeri saldırıları artarak devam ediyor ve önümüzdeki yılda da şüphesiz de devam edecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, 22 Aralık Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısı yapmaksızın Gazze'ye yapılan yardımın artırılmasına yönelik bir kararı kabul etti. Daimi üyelerden Amerika ve Rusya bu karara çekimsel kalırken diğer 13 ülke üye evet oyu verdi. Bundan sonraki aşamalarda Amerika'nın bu Gazze Savaşı ile ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği de çeşitli çevreler tarafından konuşuluyor. Şimdi Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımın genişletilmesine ilişkin kararın onaylanması farklı açılardan ele alınıyor değerli dinleyicilerimiz. Bunca gün geçtikten sonra şimdi bu kararın alınması, daha önceki ateşkeslere de bakarak bunu nasıl ele almalı, nasıl yorumlamalı, özellikle iki büyük gücün buna çekimsel kalması biraz aslında bu konuyla ilgili şüpheleri artırmaktadır. İsrail rejiminin de bu konuyla ilgili aslında çıkarları yine de konuşuluyor. Biz bugün sohbetimizde buradan yola çıkarak Gazze Savaşı ile ilgili gelinen son durumu ve gelişmeleri konuyla ilgili değerlendirmeye çalışacağız uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz, saygılarınız efendim.
Hoş bulduk efendim, yayınlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim, buyurun. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi yani bunca gün geçtikten sonra bir insani yardımların kolay bir şekilde orada Gazze'ye ulaştırılması için Güvenlik Konseyi bu kararı onayladı ama daha önceki kararda yani Amerika'nın biz tavrını gördük. Aslında diğer üyelerin de biz nasıl bir oy kullandıklarını gördük. Siz bu son kararda Rusya ve Amerika'nın çekimsel kalmasını nasıl okuyorsunuz? Bunu Gazze Savaşı ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Gazze Savaşı aynı haldaki Yahudilerin, Sionistlerin, iç yüzlerin gösterdiği onların ne kadar gaddar olduklarını ve dünya medyasının ellerinde tuttukları hakikati yüzde çıkardı. Aynı halde Qərb ölkələrinin, xüsusən Amerikanın iç üzünü də dünyaya göstərdi və onları daha rüsva elədi və bu Amerika üçün çox böyük bir itki idi. Yəni, nəzərdə alaq, Amerika özünə dünyada bu prestiji yaratmaq üçün nə qədər pullar xərcləmişdi və Hollywood-u xidmətini almışdı. Dünya ölkələrində Amerika üçün bir prestij yaralmışdı və onları bir çox insani dəyərləri savunan, onların qorucusu olan və dünyada sülhün tərəfdarı olan ölkə kimi göstərmişdi. Bəli, Qəzzə son hadisə, yəni Qəzzənin bu son hadisəsi 2-3 ayda baş verən hadisələr göstərdi ki, Amerikanın əsli mahiyyəti nədir? Və bu təbiətən bu itki birdən üz vermədi. Yəni ilk günlərdə ya da salsaq ki, Hamasın əməliyyatından sonra ölkələrin çoxu, batı ölkələrinin çoxu himayə elədilər İsraildən. Fransızlar, Almanlar, Amerikalılarla birlikdə İngiltərəlilər gəldilər və Fransızlardan himayə elədilər və təbiidir ki, hər cür ateşkəsə də razı olmadılar və İsrailin hədəflərinə çatmaq üçün əllərindən gəldikləri yardımlarda bulunmaqlarını da təkidən edilər. Amma getdikcə Qəzzədə baş verən qeyri-insani hadisələr, İsrailin cinayətləri, Filistin xalqının məzlumiyyəti, orada inanılmaz bir qeyri-insani səhnələrin, görüntülərin dünya göz önünə sunulması. Hamısı bunlar bahis oldu ki, getdikdə daha ölkələrdə millətlər qarşı çıxdı buna, böyük-böyük göstərilər oldu, qeyri-dövləti qurumlar çox araya girdilər, medyalar daha milləti iqna eləyə bilmədilər və biz bir çox ölkələrdə gördük ki, Amerika əleyhinə nə qədər fişar var və dünya kamuoyu baskısı Amerikanı çox fişarda qoydu. Həm İslam dünyasında, həm qərb ölkələrində, həm Amerikanın həm öz içərisində, Amerikanın daxilində keçmişdə Amerikanın hər halda Amerika dövlətinin siyasətlərindən müdafiə eləyən bəzi şəxsiyyətlər və qruplar da bu macərada daha sakit qalmadılar. Ona görə Amerika demək olar ki, bütün atəşkəs istəklərinə veto etməyi, qarşı çıxmağı Amerikanı daha çətin şəraitdə qoydu. Və bir iki dənə də dövdü, yəni bu müddətdə nəzərə gəlir, Arqıqdan çox Birləşmiş Millətlər Əmniyyət Təhlükəsizlik Təşkilatında Amerika veto elədi. Və ən son vetosunda biz bu baskını, dünya kamuoyunun baskılarını Amerikanın üzərində görürük. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əmniyyət, yəni Təhlükəsizlik Şurasında bildiyiniz kimi 15 üyə var. O 15 üyənin 5-i daimi və 10-u seçki vasitəsilə dövlətlər, hökumətlər tərəfindən, ölkələr tərəfindən seçilirlər. Bu 15 üyədən 13-i atəşkəsə səs verdi, olumlu səs verdi. İngiltərədəki Amerikanın hər yerdə müttəhid idi və müttəfiq idi. O da təkimsal qaldı, yalnız tək Amerika özünü veto elədi. Yəni, bu görünməmiş bir hadisə idi Amerika üçün ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında hətta o əlləri ilə yaratdığı küçücük bir şəhər, bir ölkə dövlətləri də millətlərinin baskısı altında bu atəşkəsə müsbət, olumlu səs verdilər, tək Amerika qaldı və o atəşkəsi veto elədi. Təbiidir ki, indi bu kamuoyunun, yəni həm Amerikanın içində, həm Amerikadan başqa ölkələrdə biz görürük ki, Amerika necə baskı altındadır. Kamuoyu dövlətlərinə də, öz dövlətlərinə də fişar verir və baskılayır ki, düzgün hərəkət etsinlər. Eyni halda biz gedişatı da görməliyik. Yəni, zəngin gedişatı da daha şəraiti çox çətinləşdirir Amerika üçün və bu müharibənin və müharibə ki demək olar vaqəən bu qətliamın, yəni orada o insan qırğınının dayandırılması zorunluq hala gəlib. Çün İsrailin istədici hədəf ki, Hamas'ı aradan aparmaqdır bu əsasən həqiqət və çatılan bulunmur, görünmür. Və eyni halda biz görürük ki, Amerika bölgədə, Amerikanın Əraqda və Suriyada olan hava üslərinə demək olar hər gün saldırı var. 100-dən əlavə bir müddətdə saldırılar var. Yəni, gündə 3 dənə, 4 dəfə bu üslərə saldırılar var. Hətta Amerikanın bir qələsi kimin olan Əraqda qələ kimin düzəltdiyi özünə orada səfirliğinə də saldırılar var. Bunlardan əlavə Yəmənlilərin, Houthilərin şücaət ilə əldə elədikləri zəfərlər Filistinlilərin himayəsində, yəni Qızıl Dəniz vasitəsi ilə İsrailə kömək aparan gəmiləri vırmaqları və onları tutub saxlamaqları və İsrailə gedən gəmilərin azadlığın Qəzziyə kömək aparan kamyonların azadlığına şərt qoymaqları daha çətin vəziyyətə qoyub Amerikanı və Amerikanın müttəfiqlərin. Çünki bilirsiniz ki, Hindukyanından Ara dənizə gedən gəmilər ən kolay yolu, ən yaxın yolu Qızıldənizdəndir. Babül Məndəbdən, yəni Yəmən sahillərindən soğuşub Qızıldənizdən getmək. Və bu yol demək olar ki, 2-3 min kilometrdir. Vəli Babül Məndəb bağlanandan sonra bu gəmilərin Ağdənizə getməsi Afrikanı dor vurmasına səbəb olur, məcbur edir. Və bu bir 15 min kilometr yol deməkdir. Və bu dəniz sürəti ilə bir 20 gün, 15 gün daha malların geç çatması və bir çox xərclərin, gəmilərin və sadəcərin və dövlətlərin təşrəməyinə səbəb olur.
Evet.
Və bu da təbiidir ki, bu dövlətlərin ticarətində və xüsusən İsrailin tədarikində böyük rol oynayır. Və belə bir şəraitdə təbiidir ki, dəncin saxlaması Amerikanı çıxanılmaz halda qoyur. Yəni, heç olmasa, Qazada da Filistin xalqının qətliamından hər cür himayəsini davam etdirsə də, Əşqarda Birləşmiş Millətlərin Təşkilatının, Əmniyyət Şurasının qərarına veto Amerika edə bilmədi.
Evet.
Məncə səbəb Amerikanın üstündə olan baskılar, bütün baskılar saydıqlarım.
Anladım.
Və eyni halda yoxun gələcəkdə İsraili zəfər əldə edə bilməməsi həqiqətinə Amerikalıları satmalıdır.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini Qazze savaşı ilə ilgili dinlədiniz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü konu ilə ilgili yarın axşamki yayında sizlərə sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizə də başvura biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur-i İslami gazetesi, Jerusalem Post gazetesinden naklen Siyonist rejimin derin bir siyasi uçurumun eşiğinde olduğunu, Oxfam'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çaresizliğinin anlaşılır olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Siyonist rejim askeri saldırılarının Gazze'ye yardımların girişini engellediğini belirtiyor. Ebrar gazetesi, diğer birçok gazetede olduğu gibi İslami İnkılabı rehberinin Huzistan ve Kerman halkından bir grup ile görüşmesine konu aldığı haberinde şunları belirtiyor.
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kudüs gücünün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 4. yıl dönümü arifesinde Kerman ve Huzistan illerinin halkından oluşan bir grupla bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti'nde seçim mantığının açıklığa kavuşturulması gerektiğine değinerek, bazıları seçimlerin gerekliliği konusunda sorun çıkarıyor. Ancak seçimlerin olmaması halinde ülkede diktatörlük ya da kargaşa ve güvensizlik çıkabileceğini dikkate almıyor dedi. Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine değinerek, bugün dünyada hiç kimse Siyonist rejimiyle Amerika ve İngiltere arasında ayrım yapmıyor. Herkes onların aynı olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını utanmadan veto ediyor ve kadınlara, çocuklara, yaşlılara, savunmasız insanlara bomba atma konusunda İsrail'le işbirliği yapıyor ifadelerinde bulundu. İslam devrimi lideri gençlerin deneyimli ve kıdemli kişilerle meclise girmek için rekabetinin önemine de değinerek iyi ve güçlü meclis için hem genç temsilciler ve hem deneyimli ve kıdemli temsilcilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çeşitli siyasi, kültürel ve ekonomik hareketler ve akımların büyük seçim yarışması için katılabilmesi için sahanın elverişli olması gerektiğinin altını da çizen Ayetullah Hamenei, sözlerinin devamında İslam Cumhuriyeti'nde seçimlerin mantığının önemine temasla nizamın Cumhuriyet ve İslamiyet ilkelerinin seçimlere bağlı olduğunu, çünkü Cumhuriyet ve demokrasi ve vatandaşların ülke idaresindeki hakimiyetinin hayata geçirilmesi için seçimlerden başka bir yolun olmadığını ifade etti.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi Tahran'da Filistin'le ilgili uluslararası konferansın düzenlenmesi, İran ve Mısır Cumhurbaşkanlarının telefon görüşme ile Tahran ve Kahire arasında yeni bir siyasi havanın oluşmasını, Hamas'ın popülerliğinin Arabistan'a ulaşmasını belirtiyor. Şerfen gazetesi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Siyonistlerin Amerika adına cinayet işlediğini ifade ettiği haberde şunları belirtiliyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Filistin konulu uluslararası konferansta Filistin meselesinin farklı toplulukları ve milletleri birbirine yaklaştırdığını söyledi. Abluka altındaki Gazze şeridinde devam eden katliama tepki gösteren Reis'i, Siyonist rejimin kadın ve çocukları öldürerek işlediği cinayetler üzüntü verici bir olaydır. Bir yandan Amerika ile birçok batı ülkenin İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteğini, diğer yandan da uluslararası kuruluşların sessizliğini görüyoruz dedi. Tüm dünyanın gözü önünde korkunç cinayetler işleniyor. Bu suçların sebebi mevcut dünya düzenidir diyen Reis'i, mevcut dünya düzeninin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze'deki olayların normalleşme sürecini anlatan Reis'i, Gazze'deki savaş ve Siyonistlerin cinayetleri normalleşme sürecinin marjinalleşmesine neden oldu. Siyonistlerin destekçileri normalleşmeyi gerçekleştiremediler. Çünkü insanlar rejimin işlediği cinayetlerin farkına vardı. Siyonistler hiçbir anlaşmaya bağlı değildir değerlendirmesinde bulundu.
Keyhan gazetesi Siyonist rejimin ağır kayıplardan ekonominin serbest düşüşüne kadar kara günler yaşadığını, Rusya'nın Tahran'daki maskat üzerinden Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, deniz kuvvetleri envanterlerine telaiye füze sisteminin katıldığını belirtiyor. İtilat gazetesi, korsan rejim İsrail Başbakanı'nın savaşın kendilerine ağır bedeller ödettiğini söylediğini duyuruyor. Haberde şunları okuyoruz.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka seçeneğimiz yok," dedi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları sürerken bölgede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askerlerin sayısı 152 olarak açıklandı. Gerçek ölü sayısının daha fazla olduğu, İsrail'in doğru rakamları vermediği belirtilirken, İsrail'in birçok noktasında düzenlenen protestolarda aldığı kararların sonuçları nedeniyle tepki çeken ve istifaya çağrılan Benjamin Netanyahu, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze şeridindeki duruma değinen Netanyahu, "Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok," ifadelerini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti İsa'nın Veladet Yıl Dönümü özel programı.
Hazreti İsa, kutsiyet ve paklığı gözler önüne sermek için geliyor. O, insanlığı tüm yalan ve hilelerden temizlemek için geliyor. İsa, bir kez daha maneviyat ve kulluğu haykırmak için geliyor, Hristiyan olduklarını iddia edenlerin yaktığı savaş ateşini söndürmek için geliyor. İsa, dünyanın kurtarıcısının yanında, zulüm ve adaletsizliğin kökünü kazmak için geliyor.
Zorlukla bir ağacın altına varabildi. Nefes nefese kalmıştı. Tüm hayatı boyunca ruhunu sabır ve sessizlikle süslemişti. Fakat bu kez naif vücudunun bu kadar acı ve baskıya dayanamayacağını hissediyordu. Onu korkutansa başkalarının tahkir edici bakışları, aşağılayıcı sözleri ve hakaretleriydi. Meryem daha fazla dayanamazdı. Doğum sancıları onu bir hurma ağacının altına getirdi. Orada artık dayanamayıp boğazında düğümlenen acı, gözlerinden yaş olarak akmaya başladı. O zamana kadar dile getirmediklerini söylemeye başladı ve keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Meryem için dakikalar ağır ve acımasızca ilerliyordu. Aniden ilahi bir ses ona şöyle buyurdu. Üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir deri akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Meryem'in narin elleri ağacı silkeledi ve hurma ağacı tüm cömertliği ile meyvelerini Meryem'e sundu. İlahi bir huzur Meryem'in varlığını sardı ve İsa'yı kucağında buldu.
Kentin kalabalığı meraklı bakışları ile onu bekliyor. Sadece Yüce Allah onu halkın acımasız sözleri ve iftiralarından koruyabilir. Ey Meryem! Üzülme! Halkın boş sözlerinden korkma! Sen kucağında gökler ve yeryüzü Allah'ının hediyesi olan ve nübüvvet yıldızını alnında taşıyan bir evlat taşıyorsun. Suçlayıcı gözler ve eller Meryem'in kutsallığını hedef almış, sorular yağmuru Meryem'in iç huzurunu bozmakta. O sıralarda ilahi bir mucize gerçekleşiyor. En kutsal kelimeler Meryem'in kucağındaki bebeğin ağzından duyuluyor ve melekuti sesi gönülleri okşuyor. Bir bebek beşikte konuşuyor. İsa en akıcı sözlerle annenin kutsallığını savunuyor ve onun iffetine şahadet ediyor. Kalabalığın gürültüsü yerini aniden şaşkınlığa ve giderek sessizliğe bırakıyor.
Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı, beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik vermiştir. Yüce Allah'ın seçkin peygamberi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladeti tüm dünya halklarına kutlu olsun.
Hazreti İsa Aleyhisselam yüce bir insan ve ulul azm peygamberlerden biridir. Şeriat ve ilahi kitabın sahibi olmakla birlikte sıra dışı ve olağanüstü bir veladete sahip. O Allah'ın iradesiyle babası olmaksızın iffetli ve muvahhid annesi Meryem'den doğdu. Bu konu birçoğunun hayretlerine sebep olurken bu mucize sayesinde Hazreti İsa'nın bir mahluk olmadığını düşünüyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim bu yanlış düşünceyi reddederken Âl-i İmran suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi.
Hazreti İsa aleyhisselam zulüm ve fesadın had safhaya ulaştığı, fitnelerin kol gezdiği bir dönemde dünyaya geldi. Öyle bir asır ki insanların sapkınlıktan, bedbahtlıktan ve şirkten kurtulması için ilahi bir lidere gereksinim duyuluyordu. Hazreti İsa aleyhisselam risaletine başladı ve halkı takva, tevhide ve hak talepliğe çağırdı. O Hazret, İsrail oğullarını kurtarmak ve sapkınlıktan doğru yola yönlendirmekte büyük acılar çekti ve olağanüstü fedakarlıklarda bulundu. Nitekim Yüce İlahi Kitap Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 72. ayetinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. Ey İsrail oğulları! Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.
İsa aleyhisselam, Hazreti Musa'nın dinine karışan hurafe ve tahriflerle mücadele ediyordu. Fakat Hazreti İsa'nın gelişiyle kendi konumlarını tehlikede gören İsrailoğulları liderleri onun risaletinden korkuya kapılıp ve aleyhinde komploya başladılar. Bu yüzden o büyük ilahi peygamberi öldürmeye karar verdiler. Fakat her şeye kadir olan Yüce Allah o Hazreti insan gözlerinden gizledi ve onlar Hazreti İsa'nın yerine kendisine benzeyen başkasını çarmıha gerdiler. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 157 ve 158 ayetlerinde açıkça beyan ediliyor. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izniyle Hazreti İsa aleyhisselamın birçok mucize gerçekleştirdiği beyan ediliyor. Bu bağlamda Maide suresinin 110. ayetinde şöyle okuyoruz. O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudus, Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da, içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrail oğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
Kur'an-ı Kerim ve hatta bazı İncil'lerde her zaman İsa kendini Allah'ın kulu olduğunu, onu ibadet ettiği ve halkı da tevhide davet ettiği anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 51. ayetinde o Hazret'ten naklen şöyle belirtiliyor. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. Hazreti İsa aleyhisselam diğer peygamberler gibi Allah tarafından kendisine vahiy olanı halkın hidayete ermesi için onlara ileten bir peygamberdi. Meryem'in oğlu, Allah'ın kulu ve tarihin yaşayan mucizesi olan İsa'nın sevgi dolu elleriyle yaşam kaynağını insanların canına verip onların gönüllerine okşuyordu. Ona ve vaat edilen Mehdi'nin yanında tekrar geri döneceği güne selam olsun. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın iradesiyle ve İmam Mehdi'nin evrensel kurtuluş hareketinin güçlendirilmesi amacıyla Hazret'in yanında yer alacaktır.
Tüm ilahi dinlerin esas temel ilkelerinden biri, ahir zamanda dünyada adalet ve barışın sağlanması için gerçek kurtarıcının zuhur etmesidir. Bu konu Allah ve yüce peygamberlerinin gerçek vaadidir. Bu yüzden tüm asırlarda ve dönemlerde muvahhidlerin arzularından biri evrensel kurtarıcının zuhur etmesidir. Kutsal kitapta ahir zamanda zuhur edecek olan kurtarıcı ve muslih konusuna 50 kez değinilmiştir. Müslümanlar Hazreti İsa aleyhisselamı yaşayan ilahi bir peygamber olarak biliyorlar. Birçok rivayet Hazreti İsa aleyhisselamın ahir zamanda Hazreti İmam Mehdi aleyhisselamın yanında olacağını belirtiyor. O Hazret vaat edilen kurtarıcının yanında özellikle ehli kitap olanları hidayetle meşgul olacaktır. İsa aleyhisselam yüce Allah'ın en son hüccetinin yanında Allah'ın salih kullarına doğruluk ve barışa çağırmalara selam vermek için gelecek. Hazreti İsa kutsiyet ve paklığı gözler önüne sermek için geliyor. O insanlığı tüm yalan ve hilelerden temizlemek için geliyor. İsa bir kez daha maneviyat ve kulluğu haykırmak için geliyor. Hristiyan olduklarını iddia edenlerin yaktığı savaş ateşini söndürmek için geliyor. İsa, dünyanın kurtarıcısının yanında zulüm ve adaletsizliğin kökünü kazımak için geliyor.
Melekuti sözleri ve davranışları ile adaleti kurmaya çalışan, mazlumları destekleyen rahmet peygamberi Hazreti İsa aleyhisselamın veladeti tüm insanlığa kutlu olsun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
Seyyid İbrahim Reis'in Ermenistan Başbakanı ile görüşmesi.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Yanan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüşmesi.
Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşı ile görüşmesi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İran karşıtı kararına tepki göstermesi.
Ve İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'li makamları ile görüşmesi.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba gecesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesine yanıt vererek Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü ve yeni yılın başlangıcını kutladı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba gecesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesine yanıt vererek Hazreti İsa Mesih'in doğum yıl dönümünü ve yeni yılın başlangıcını kutlayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve anlaşmaların uygulanması sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seyyid İbrahim Reisi bu telefon görüşmesinde Ermenistan hükümetinin iki ülke ve bölge ülkeleri arasında karayolu ve demiryolu iletişim güzergahlarını geliştirme planına tepki olarak şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine dayanarak bölgede iletişim yollarının ve altyapılarının açılmasına yönelik her türlü eylem ve platformu desteklemektedir. Bunu barışın pekiştirilmesi ve komşuların çıkarlarının güvence altına alınması yönünde etkili bir adım olarak değerlendiriyor.
Reisi Kafkasya'nın barış ve huzura ihtiyacı olan önemli bir bölge olduğunu belirtirken şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'ya yönelik dış politikası istikrarlıdır ve Kafkasya bölgesinin bölge dışı ülkelerin rekabet alanı haline gelmemesine ve sorunların bölge ülkeleri tarafından dışarıdan müdahale olmaksızın çözülmesine dikkat edilmelidir. Nikol Paşinyan bu telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki son ekonomik işbirliği ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke yetkililerinin anlaşmaların uygulanması ve ortak işbirliğinin ilerletilmesi doğrultusundaki eylemlerine de işaretle İran ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilişkilerin devam etmesi ve artmasını iki ülkenin ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirme iradesinin kanıtı olarak değerlendirilmiştir.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde işgal altındaki Filistin'deki son durum ve Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hüseyin Emir Abdullayan dün Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde derin üzüntüsünü ifade ederken, Siyonist rejimin devam eden saldırılarını kınarken, bugüne kadar çoğu masum kadın ve çocuğun açık bir savaş suçu, insanlığa karşı cinayet ve soykırım olarak kabul edilen saldırılarda 20 bin Gazze sakininin şehit olmasıyla sonuçlandığına işaretle bu saldırıların durdurulması için uluslararası topluma ve özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha fazla harekete geçme çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Gazze'deki vahim insani duruma ve oluşan tıbbi ve sağlık sorunlarına ve kısıtlamalara değinirken başta tıbbi ve ilaç malzemeleri olmak üzere insani yardım ve sevkiyatların gönderilmesine kolaylaşmak için uygun ve acil çözümler benimsemeye hazır olduğunu ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından duyduğu kaygıyı ve kınamayı dile getirerek zirvenin son onaylarına dayanarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Sekreteryanın eylem ve faaliyetlerine ilişkin bir rapor sundu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki eylem ve girişimlerine de memnuniyetle karşılarken İslam İşbirliği Teşkilatı ile İran arasındaki işbirliğine geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran, İran'ın toprak bütünlüğüne saygı ve egemenlik konularında hiç kimseye taviz vermez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan bu telefon görüşmesinde Fas'taki Arap-Rusya İşbirliği Forumu'nun 6. toplantısında yayımlanan bildirinin bir kısmına gösterdiği tepkide, üç İran adasını İran'ın toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdi. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda herhangi bir tarafın iddiasını tamamen reddettiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Moskova ile Tahran arasındaki olumlu ve gelişen ilişkilere değinerek şu hatırlatmada bulundu. Ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerde temel ilkelerden biri olup, Tahran, İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik meselelerine saygı gösterilmesi konusunda hiçbir tarafa taviz vermez. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3+3 bölgesel mekanizmasının geçtiğimiz günlerde Tahran'da yapılan toplantısına değinerek, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a barış anlaşmasına varılması ve bunun uygulanmasını sağlayacak bölgesel mekanizmanın korunması sürecinde yardımcı olmak için adı geçen ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Lavrov ayrıca Moskova-Tahran ilişkilerini stratejik olarak değerlendirerek şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Rusya tarafından her zaman saygı duyulmuştur ve Moskova'nın bu resmi politikasından hiçbir zaman şüphe duyulmamalıdır. Fas toplantısının sonuç bildirgesinin hazırlanmasına yönelik müzakerelerde İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine net bir şekilde özen gösterdik.
Kanada'nın her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran İslam Cumhuriyeti aleyhine gündeme getirdiği insan hakları kararı Salı gecesi 78 oyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda kabul edildi. Muhabirimizin verdiği haberine göre bu karar Birleşmiş Milletler'in 193 üyeli genel kurulunda 78 kabul, 30 red ve 68 çekimser oy alırken 98 ülke red oyu kullandı ve oylamaya 17 ülke katıldı. 15 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. komitesinde 80 oyla kabul edilen söz konusu karara 29 ülke red oyu verdi, 65 ülke ise çekimser kaldı. Kabul edenlerin sayısı Birleşmiş Milletler üyelerinin red oy sayısından daha azdı.
Kanada'nın her yıl İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı sunduğu bu siyasi karar, İlk olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun insan hakları durumları ve raporları gündeme konulu 3. komite toplantısında görüşüldü. İran İslam Cumhuriyeti bu kararın taraflı ve siyasi amaçlı olduğunu, İran'daki insan hakları durumunu hedef aldığını belirterek bu kararı şiddetle reddediyor. We'll be right back.
Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, İranlı yetkililerle yaptığı istişarelerin devamında geçen hafta Hüseyin Emir Abdullayan ile bir araya geldi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Emir Abdullayan, iki komşu ülke arasındaki dostane ve üst düzey ilişkileri ve iki ülke cumhurbaşkanlarının işbirliğini her alanda daha da genişletme yönündeki ciddi iradesine dikkat çekerek, iki ülke arasında hedeflenen ticari ilişkilerin geliştirilmesini gerçekleştirmek için Siyasi İstişare Komitesi, Ortak Ekonomik Komisyon ve uzman çalışma grupları dahil olmak üzere mevcut mekanizmaların takip edilmesinin gerekliliğini vurguladı.
Emir Abdullahyan iki ülke arasında enerji, ulaştırma, yatırım ve sınır ticareti alanlarında işbirliğinin artırılmasını ikili ilişkilerin ciddi bir gündemi olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin cinayetlerinden bir an evvel durdurulması için daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Filistin meselesinde İran-Türkiye işbirliğinin önemine de değinen Ahmet Yıldız, ülkesinin Dışişleri Bakanı'nın İslam ülkeleri temas grubu çerçevesinde Siyonist rejimin suçlarının bir an önce durdurulması yönündeki çabalarını anlatarak şunları vurguladı. Türkiye'nin ciddi iradesi ikili ilişkileri geliştirip engelleri kaldırarak ekonomik işbirliğine geliştirmek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve komşuluk fırsatından mümkün olduğunca yararlanmaktır.
Bu görüşmelerin devamında ise İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Türkiye Dışişleri Bakanı yardımcısı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bakır İkeni, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Filistin halkı adına kimsenin karar alamayacağını işaretle İslam ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini belirlemesine yardımcı olmalıdır ifadesini kullandı.
İran Pres Haber Ajansı'nın bildiğine göre İran ile Türkiye arasındaki siyasi istişarelerin yeni turu Perşembe günü iki ülkenin Tahran'daki heyet başkanları olarak İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bakır İkeni ve Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu görüşmede ikili bölgesel ve uluslararası alanda her iki tarafı da ilgilendiren çeşitli konular ele alınarak iki ülke arasındaki etkileşimi artırmanın yanı sıra Tahran ile Ankara arasında siyasi, güvenlik, ekonomik, kültürel, medya ve bilimsel alanlarda ilişkilerin geliştirmesi yolunda yeni kapılar açılmasının yolları üzerinde görüş tatisinde bulunuldu. İran ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları ayrıca Kafkasya meselelerinde iki ülke arasında istişare, işbirliği ve sinerjinin sürdürülmesinin ve bölge dışı faktörlerin varlığı ve yıkıcı rolüyle yüzleşmenin önemine vurguladılar. Bu oturumda Bakır İkeni bir yandan Gazze halkına karşı işlenen suçların devamında Amerika'nın Siyonist rejime kapsamlı desteğine ve öte yandan Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik genel ve kapsayıcı bir dünya hükümeti ve halk hareketinin oluşmasına değinerek şunları kaydetti. Hiç kimse Filistin halkı adına karar veremez. Bu nedenle İslam ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini belirlemesine yardımcı olmalılar. Yıldız, Türkiye'nin İsrail'in cinayetlerini durdurma ve Filistin halkına yardım etme yönündeki çaba ve eylemlerini de anlatırken, iki ülkenin bu alanda işbirliğini önemli ve arzu edilen bir gelişme olarak nitelendirdi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.